Ayrım 7, Muaviye'den Erdoğan'a, din ve siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 68. Bugünkü Sünni Müslümanların pek beğendiği Emevi Hanedanı ile Hazreti Muhammed'in ahlak ve yaşam biçimi arasında en küçük bir bağlantının kalmadığını gösteren bol örnekler vardır. Özellikle Halife Velid bin Yezid için bu durum pek açıktır. Şu iki örnek bunu göstermeye yetecektir. Halife Velid bin Yezid'in edepsizliği. Velid bin Yezid'in işi gücü içmek, eğlenmek, oynamak ve şarkı dinlemekti. Çeşitli ülkelerden gelen şarkıcılar getiren ilk kişi odur. Şarkıcılarla birlikte oturan, açıkça içki içen, raks edip çalan ilk kişi de odur. Onun zamanında devlet ricalinden ve halktan şarkı tutkunu olmayan kalmamıştı. Kadın şarkıcılar da tutmuştu. Üstünü başını yırtar, edepsiz şakalar yapar ve çırılçıplak olurdu. Velid tahtına hiç uğramadan iki gece sürekli eğlendi. Ebu Halife Muhammed Selam el-Cumahi'den naklederek bize anlattı. Bana Şam yaşlılarından birisi babasından duyduğu şu olayı anlattı. Velid'in giyindirilmesiyle görevliydim. Bir gün odasına girdim. Yanında İbni Ayşe adlı şarkıcı vardı. Velid ona şarkı söyle dedi. İbni Ayşe bir şarkı okudu. Velid dillerine sağlık prensim. Abdüşems'in başı için bir daha oku. Bir daha okudu. Velid brava doğrusu. Bir de Ümeyye'nin başı için oku. İbni Ayşe aynı şarkıyı bir daha okudu. Velid bir dedesinin, bir babasının hatırı için şarkıyı tekrar ettire ettire nihayet sırayı kendisine getirdi. Bir de benim için oku. İbni Ayşe şarkıyı bir daha okudu. Velid yerinden kalktı, İbni Ayşe'nin üzerine çullandı ve öpmedik bir tek organını bırakmadı. Sonra apış arasına eğilip onu da öpmek istedi. İbni Ayşe kamışını iki bacağının arasına bastırdı. Fakat Velid, vallahi onu da öpmeden bırakmam diye tutturdu. O da açıp başını çıkardı. Velid onun başını öptü. Sonra ne eğlence, ne eğlence dedi. Elbisesini çıkarıp İbni Ayşe'nin üstüne attı ve yeni bir elbise getirilinceye kadar çırılçıplak kaldı. Şarkıcı için 1000 dinar getirilmesini emretti. Bu para ona ödendi. Velid parayı onun katırına yükledi ve şöyle dedi. Ona benim halımın üzerine oturarak bin ve dön ama beni köz edip gidiyorsun. Kur'an'a da ok attı. Velid'in lakabı Hali Beni Mervan'dı. Mervan oğullarının en yüzsüzü. Bir gün ve peygamberler yardım istediler. Her inatçı zalim hüsrana uğradı. Onun arkası cehennemdir ve irinli su içirilecektir ayetini okumuştu. Bir Kur'an getirtti. Sonra onu hedef yaparak ok atmaya başladı. Bir yandan da şu şiiri okuyordu. İnatçı zalimi tehdit edersin ha. İşte benim o dediğin inatçı zalim. Varınca kıyamette Rabbinin yanına. Beni velid yırttı ya Rabbi de ona. Arap dil ustalarından Muhammed bin Yezid el-Müberret Velid'in yazdığı bu şiirde peygamberin Rabbinden vahiy almadığını iddia ettiğini, bu şiirini yazdıktan birkaç gün sonra ise öldürüldüğünü anlatmaktadır. Dipnot Mesudi Muruç ez-Zeheb Altın Bozkırlar çeviren de Ahsen Batur Selenge Yayınları İstanbul 2011 sayfa 225-226 Emevi Sultanlığı, Irak-İran-Horasan hattındaki halkların Eba Müslim önderliğinde ayaklanması sonucunda yıkıldı, 750 ve yerine peygamberin amcası olan Abbas'ın soyundan gelen bir hanedan oturdu. Bunlar da Emevilerin yarattığı saltanat ideolojisi olan Sünniliğe sarıldılar ve Ali evladına yönelik Emeviler kadar onlar da şiddetli zulümler yaptılar. İktidar ne akrabalık tanıyordu ne de dinsel duyarlılık. Abbasi baskısına karşı da Müslümanların alt katmanları ikide bir baş kaldırdılar. Bunu başlatanlar da Eba Müslim yandaşları oldular. Mısır, Yemen, Irak, Azerbaycan, İran ve Horasan'da bu direnişler hiç bitmedi ve Mısır'daki Fatımi Devleti de böyle doğdu. İslam'ı yozlaştırmanın yolu şeriat. İslam tarihi boyunca şeriat, Allah'ın bütün emirleri ve İslam dininin kuralları gibi gösterilerek İslam ile şeriat özdeş sayılmıştır. Başlangıçta miras hukuku, had cezaları, emir ve yasakları kapsıyorken zamanla Allah'ın insan eylemlerine yönelik kurallarına şeriat denildi. Şeriat din adına konulan kuralların dış yüzünü temsil eder. Durum bugün de böyledir. Ama incelendiğinde görülecektir ki şeriat İslam dinine zenginler sınıfı yararına şekil vermekten başka bir şey değildir. Saltanatı din üzerinden korumakla görevli fakihler, zorunluluklar yasak şeyleri helal yapar kuralını üreterek bu yolu açmışlardır. Bu oluşumda İslam dinini açıkça istismar etmek hatta bozmaktır. Şeriata dayanan sünnilik özünde halk İslam'ını saltanat İslam'ına çevirmek için getirilmiş kurallar demeti sayılabilir. Hazreti Muhammed'in asla onay vermeyeceği ilişkiler bile sonraları şeriat oyunlarıyla yasal hale getirilebilmiştir. Hile-i şerriye denilen bu yolla saltanat, para ve mal mülk sahiplerine din adına olmayacak alanlar açılabilmiştir. Aşağıdaki öyküde bu durumu net olarak görmekteyiz. Aktaracağımız bu öykü 17. yüzyılda Süheyli mahlasını kullanan Ahmet bin Hemdem tarafından yazılmıştır. Çok ilginç ve öğretici olan öykü şöyledir. Bilinmektedir ki Ebu Yusuf Sünni mezheplerin en yaygını olan Hanifi mezhebinin en önemli bilginidir. Bu kişi ünlü bilgin Ebu Hanife'nin öğrencisidir ve Ebu Hanife'den bile fazla Hanifi koluna yön verdiği ileri sürülebilir. Ebu Yusuf Bağdat'ta baş yargıçken Harun Reşit de imparator olarak Abbasi yönetiminin başında bulunuyordu. Harun Reşit bir toplantıda kardeşi olan İbrahim İbni Mehdi'nin cariyesini gördü. Ondan çok hoşlandı. İbrahim'e dedi ki, ''Sana 30 bin altın vereceğim, bu cariyeyi bana ver.'' İbrahim birden kızdı ve bağırdı, ''Yemin ederim ki onu sana ne satarım ne de bağışlarım.'' Bundan sonra kalkıp evine gitti. Ama halifenin öfkesini çekmekten korktu ve can telaşıyla soruna bir çözüm bulması için Ebu Yusuf'a başvurdu. Devletin en büyük din otoritesi olan yargıç ona dedi ki, ''Yemin biçiminden anladım ki işin çözümü şu, cariyenin yarısını ona sat, yarısını da bağışla. Böylece ne satmış ne de bağışlamış sayılırsın ama halife amacına ulaşır, sen de kurtulmuş olursun.'' İbrahim bu imamın dediği gibi yaptı ve kızı 30 bin dinara Harun Reşit'e verdi. Bu paranın yarısını aldı, yarısını da bağışladı. İbrahim bu çözüm yolunu bulana Ebu Yusuf'a aldığı 15 bin altını bağışladı. Harun Reşit bu cariyeyle hemen yatağa girmek istiyordu. Ama ortada bir yeminden dönme olduğundan bu işi mümkün görmüyordu. Bu duruma çözüm bulması için yine Ebu Yusuf'a başvurdular. Ebu Yusuf dedi ki, ''Ey Müslümanların başı, bu kızı hizmetkarlarınızdan birisiyle sembolik olarak evlendirin. O hemen boşasın. Sen ondan sonra kadını alabilirsin.'' Halife kölelerinden birisini çağırıp cariyeyi ona nikahladı. Fakat bu köle cariyeyi boşamamak için direndi. Harun Reşit ona 10 bin altın sözü verdi ama köle kabul etmedi. Bunun üzerine halife yine Ebu Yusuf'u çağırdı ve dine uygun olarak bu durumun nasıl çözüleceğini sordu. Ebu Yusuf hemen çözümü söyledi. Kölenizi bu cariyenize hibe ediniz, o zaman nikah kendiliğinden geçersiz duruma düşer. Harun Reşit de öyle yaptı. Ebu Yusuf'a şeriata uygun çözümler bulduğu için 10 bin altın verdi. Ayrıca cariye de halifenin kendisine 100 görümlü olarak verdiği 100 bin altının 20 binini Ebu Yusuf'a yolladı. Böylece sorun tatlıya bağlandı ve Ebu Yusuf bir gecede büyük servet elde etti. Dipnot: Ahmet bin Hemdem, Süheyli, Türk İslam tarihinden Nevadiri Süheyli, 2 cilt hazırlayan Şemsettin Kutlu, tercüman, 1001 temel eser. Sünni Müslümanların büyük bir övünçle anlattığı bu öykü bize şunları öğretmektedir. 1. Müslüman toplumlarının yasası durumunda adına şeriat denilen bir kurallar bütünü vardır. Bu kuralların bir bölümü dinsel tapınma yöntemlerini belirlerken, bir bölümü de ekonomik ve toplumsal yaşamı yönlendirmekte, biçimlendirme ve belirlemektedir. 2. Şeriat adı verilen ve zengin kesimin yani yönetici tabakanın işine yarayan bu genel yasalar toplamı kendisini dine dayandırmakta ve dinden güç almaktadır. Bu nedenle de dokunulmazlık kazanmıştır. 3. Şeriat egemen kesimin çıkarı neyi gerektiriyorsa ona uygun olarak yorumlanabilmektedir. Bu konuda çok zorlamayla karşılaştığında doğan sorunu çözecek din adamı nitelikli yargıçlar, avukatlar, egemen sınıfın emrinde hazır bir ordu olarak beklemektedir. Bunların ilim veya bilgi diye öğrendikleri, şeriatı yönetim kesiminin çıkarına uygun biçimde yorumlamakta kullanılan bilgidir. 4. Şeriat halk katmanları için söz konusu olduğunda asla yoruma yer verilmemekte, katı kurallar değişmez tanrısal yasalar gibi gösterilerek alt kesimler cezalandırılmaktadır. Cezalandırma ve korkutma temelli bir şeriat halkın karşısına çıkartılmış ama halkın karşı gelmemesi için buna kutsal bir elbise giydirilmiştir. Din bu durumda şeriat adıyla yaşama geçirilmiş ve şu alanlarda kullanılmıştır. 5. Halkın bilincinin ezilmesi, dağıtılması, çarpıtılması ve bunların dirençlerinin kırılması. Bunun sonucunda yukarıdan gelen buyruklara Tanrı işi gözüyle bakarak direnmeme. Sonunda da ağır biçimde sömürülme. 6. Aracı kesimlerin halkı sömürmesine alet olma. Din adamı adı altında görev yapıp gerek camilerde gerek okullarda örgütlenen kesim Allah'ın yeryüzündeki güvenilir adamları pozisyonunda ortaya çıkmışlardır. Bunlar egemen sınıfla yaptıkları işbirliği sonucunda halkın sömürülmesinden elde edilen değerlerden maaş ve bağış adı altında yararlanmışlar. Bu durum onların çocuklarını da kapsamıştır. İslam ülkelerinde özellikle de Osmanlı Devleti'nde alim geçinen babaların cahil ve aptal çocukları da bilgin gösterilmiş, o dönemin üniversitesi sayılan Fatih ve Süleymaniye medreselerine atanmışlardır. Öyle ki bunlar zamanla daha doğar doğmaz alim kabul edilmişler, devlet içinde beşik uleması denilen ilimle ilgisi bulunmayan asalak bir sınıf ortaya çıkmıştır. Dipnot bu konu ileride ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 7. 700'lerden 900'lü yıllara kadar oluşturulan bu kurallara peygamberin işleri diye sünnet adı verilmiş ve dinin bu biçimde araç haline getirilmesi Hazreti Muhammed'e bağlanarak suyun başı hem Allah hem de Muhammed kullanılarak tutulmuştur. Halkın %99'unun okur yazar olmadığı geçmiş dönemlerde Kur'an'da din adamlarının ve yönetici kesimin çıkarlarına uygun yorumlanmış, bu da yetmezmiş gibi peygamberin söylediği ileri sürülen sözler uydurularak Kur'an bu biçimde desteklenmiş ve egemen kesim yararına olan şeriat sistemi yüzlerce yıldır sömürü aracı olarak kullanıla gelmiştir. Aslında bir sahte din olan şeriat ile başlangıçtaki İslam arasında bir uçurum doğmuştur. Şeriat İslam'a bağlanma değil, İslam'dan uzaklaşma yolu olarak egemen sınıf adamlarınca ağır ağır işlenmiştir. Bugün Müslümanlığın özü gibi gösterilen ve hakiki din kurallarının toplamı gibi sunulmaya çalışılan şeriat, aslında İslam dininden kesin bir kopuşu ve partileşmeyi ifade eder. Kur'an'da İslam dinini anlatmak üzere şeriat sözü kullanılmamıştır. Kur'an'da Câsiye suresinin 18. ayetinde geçen şeriat sözü yol, metot, tarzı anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır. Dipnot Yaşar Nuri Öztürk Kur'an'daki İslam Yeni Boyut Yayınevi İstanbul 2000 sayfa 656. Kur'an'da anlatılan dine başka bir ad vermek mesela onu şeriat olarak tanımlamak tam bir şirktir. Kur'an'da bizzat Allah tarafından İslam adı Muhammed dini için isim olarak verilmişken Maide 3, bunu beğenmeyenler veya çıkarlarına uygun bulmayanlar zamanla şeriat diye bir kurallar topluluğu yaratıp bunu da Müslümanlık diye kitlelere yutturmuşlardır. İslam dinini gerçek anlamının dışına çıkartan uygulamaları başlatanlar ise daha önce vurgulandığı üzere Emevi yöneticileri olmuştur. Yozlaştırma ve uydurma kurallara boğdurma süreci Emeviler tarafından başlatılmış ve her gün biraz daha derinleşerek bugüne gelmiştir. Emevilerin özellikle namaz konusunda adeta yeni bir din kurarcasına icat ettikleri kurallar, Hazreti Peygamber'in seçkin sahabilerini endişeye sevk etmiş ve sahabilerin bir kısmı Emevi imamların kıldıkları namazlara katılmamış, Emevilerin mescitlerine gitmemişlerdir. Hayatını Hazreti Peygamber'e hizmete adamış sahabi olan Enes bin Malik bunlardan birisidir. Farz namazlarını bile evinde kılan bu büyük sahabiye, mescide ve cemaate neden gitmediği sorulduğunda şu ürpertici cevabı vermiştir: "O mescitlerde kılınan namaz Peygamberimizin bize öğrettiği namaz değildir. Emeviler bir yığın uydurmayla namazı tanınmaz hale getirdiler." Şunu da biz ekleyelim. Emeviler bu uydurmaları sünnet adı altında Müslüman nesillere aktarmanın yolunu da buldular. Daha ilginç bir örnek verelim. Bilindiği gibi yolculuk halinde namaz ilk günden beri iki rekattır. Bu bir kısaltma değil, hükmün esasıdır. Bu esasın korunmasında bile büyük sahabilerin çok titiz davrandıklarını görmekteyiz. Buhari'nin Taksir-u Salat adıyla açtığı babında şu satırları görüyoruz: "Halife Osman'ın Mina'da namazı iki rekat yerine dört rekat kılmasına, yani arttırmaya gitmesine, Hazreti Peygamber'in sahabisi İbn Mesud karşı çıkmış ve bu hareketini Osman'ın aleyhindeki saflarda yer alacak kadar ileri götürmüştür. Şöyle diyor: "Ben Hazreti Peygamber'e arkadaşlık ettim. O namazı sefer halinde hep iki rekat kılardı. Ebu Bekir ve Ömer de o şekilde kılmıştır. Fakat Osman hilafetinin sonlarında bu namazı dört rekat kılmaya başladı. Benim ona karşı çıkış sebeplerimden biri de budur." Görülüyor ki büyük sahabiler Emevi hanedanını korumak ve iltimas etmek tutkusuyla ünlü Halife Osman'ın yolculuk namazlarında getirdiği bir arttırmayı bile ona karşı cephe almak için bir gerekçe yapabilmişlerdir. Çünkü onlar biliyorlardı ki dinde yalnız eksiltmenin değil, arttırmanın da bir jenerasyon olabileceği Hazreti Peygamber tarafından bildirilmiştir. Bu küçük örnek daha sonraki Emevi tahriplerinin dehşetini anlamak bakımından bize iyi bir ipucu vermektedir. Dipnot Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam. Emevi saltanatını kuran Muaviye, yönetimi silah zoruyla ele geçirdiğinden kendisini halka kabul ettirebilmek için İslam dininin ibadet biçimini de istismar etmekten çekinmedi. Namazı tam bir siyasi gösteri ve kendi yönetimini propaganda aracı haline getirdi. Namazda açık açık Hazreti Muhammed'in ailem dediği Ehl-i Beyt'e lanet ettirdi. Kendi işine yarayan bir ibadet şekli oluşturup Müslümanları kesin olarak ikiye böldükten sonra kendi din anlayışına sünnet adını taktı. Sonra da bu anlayışa uyanlara sünni denildi. Günümüzdeki gerçek din adamları bu durumu bildiklerinden Müslümanlığı sünnilik olarak anlatma veya göstermenin yanlışlığının altını çizmeye yukarıdaki alıntıda olduğu gibi dikkat etmektedirler. İslam dinini Emevilerden de önce siyasete alet edenler çıkmıştır. Hazreti Muhammed hastayken vasiyetini yazdırmak istemiş ama Ömer ve bazıları buna gerek olmadığını söyleyip vasiyetin yazılmasını engellemişlerdir. Dipnot Abdülbaki Gölpınarlı, Sosyal Açıdan İslam Tarihi. Bu karşı çıkışın altında elbette gelecekteki siyasi tavrın etkisi vardır. Hazreti Peygamber Veda Haccı'ndan dönerken Mekke ile Medine arasındaki Cuhve denilen yerdeki Gadir-i Hum bölgesine gelince kafileyi durdurup yüksek bir yere çıkmış ve Hazreti Ali'yi yanına çağırarak "Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır" diyerek Ali'yi kendinden sonra vasi yönetici bırakmıştı. Bu vasiyet de tutulmamış, peygamberden sonraki yönetici halife oldu bittiyle seçilmiştir. Dipnot: Allah azamet ve kudretiyle hiç de ihtiyacı olmadığı halde gücünden hiçbir şey kaybetmeden, lüzumsuzdur demeden mahlukatı yarattı. Fakat onları kul olarak halketti. Kimini sapık, kimini doğru, kimini eşkıya, kimini iyi insan yaptı. Sana gelince ey Melun oğlu Melun, sen ve baban Allah'ın elçisine kötülük diliyor, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz. Baban bu yolda öldü, sen de onun işini devraldın, tüh sana! Sen kim oluyorsun da Resulullah'ın varisi, vasisi, torununun babası, ona ilk uyan, en çok güvenen Ali ile kendini bir tutuyorsun? Peygamber ona sırrını açar, yaptığı işlerden bahsederdi. Sen ise onun düşmanısın ve düşmanının oğlusun. Sapık yolunda yürü ve gününü gün etmeye bak. Sapıklığında İbn el-As da sana medetkar olsun. Sanırım ecelin geldi çattı. Kurduğun tuzak da boşa gitti. Bu işten kimin zaferle çıktığı sonra anlaşılacak. Önemli bir belge. İslam tarihinde Aleviler ile Sünniler arasındaki temel tartışma, Hazreti Muhammed'den sonra İslam toplumunun başına kimin geçeceği konusudur. Alevi-Şii kesim bu görevin Hazreti Muhammed tarafından Ali'ye verildiğini iddia ederken Sünni kesim bunu reddeder. Arap gezgi ve tarihçi Mesudi'nin aktardığı iki mektup Alevi iddialarının haklı olduğunu göstermektedir. Özellikle Muaviye'nin Ebu Bekir'in oğluna verdiği cevapta bu durum pek belirginleşmektedir. İşte o belge. Ali, Kays bin Sa'd bin Ubade'yi Mısır valiliğinden azledip yerine Ebu Bekir oğlu Muhammed'i atamıştı. Muhammed Mısır'a gelince Muaviye'ye bir mektup yazdı. Ebu Bekir oğlu Muhammed'den taş oğlu sapık Muaviye'ye. Muaviye'nin cevabı ise şu şekildeydi. Taş oğlu Muaviye'den babasının itibarını küçük düşüren Muhammed'e. Mektubunu aldım. Allah'ın kudretinden, azametinden söz ederek Resulullah'ı seçtiğinden bahsetmişsin. Sonra da Ebu Talib oğlu Ali'nin faziletinden, ilk Müslümanlardan oluşundan ve Resulullah'a yakınlığından dem vurmuşsun. Bana sataşman, başka birinin faziletinden bahsederek beni horlaman sana fazilet kazandırmaz. Bu fazilete senden alıp başka birine veren Allah'a şükürler olsun. Biz babanla beraberdik. Ebu Talib oğlu Ali'nin faziletini gerektiği şekilde takdir ederdik. Ebu Bekir ve Ömer'den sonra üçüncü halife olarak Osman seçildi. O da ikisinin doğru yolundan yürüyerek onların yaptıkları işleri devam ettirdi. Ama sen ve arkadaşın, Ali'yi kastediyor, ona ayıplar yakıştırdınız. Sonunda günahkar kişiler de bu yola tevessül etti. Ona iftiralar düzenleyip düşmanlık sergilediniz ve nihayetinde amacınıza ulaştınız. Aklını başına al, Ebu Bekir'in oğlu. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen hikmeti dağlar kadar geniş olan biriyle kendini denk tutabilecek adam değilsin. Senin baban döşeğini yaydı, iktidarını tesis etti ve yönetti. Eğer yaptığımız iş doğruysa baban bu yolda yürüyen ilk kişidir. Yok eğer zulmetmişsek bil ki onun temelini baban atmış. Biz de ona bu işte ortak olmuşuzdur. Eğer vaktiyle baban yapmamış olsaydı biz Ebu Talip oğlu Ali'ye muhalefet etmez, kendisine de biat ederdik. Ama gördük ki bu işi, yani muhalefet işini, bizden önce baban yaptı, biz de onu kendimize örnek aldık. Sözünü ettiğin meselede sen önce babanı ayıpla ya da sesini kes, tövbe edenlere selam olsun. Dipnot Mesudi, Muruç Ez-Zeheb, çeviren de Ahsen Batur. Ali'nin ve peygamberin bir numaralı düşmanı olan Ebu Süfyan ise halifelik konusunda Ali'yi desteklediğini belirtip ona ''İstersen Mekke'yi savaşçılarımla doldururum'' demiş ama Ali bu kişinin bölücü önerisini geri çevirmiştir. Dipnot Gölpınarlı, adı geçen eser, sayfa 285. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında ona muhalif olanlar dinden çıktılar iddiasıyla kılıçtan geçirilmiştir. Yine açık Kur'an hükümlerine rağmen Arap beylerinden Müslümanları öldürenlere kısas uygulanmamıştır. İslam tarihinde Hulefai Raşidin, yani olgun halifeler olarak övülen ve altın yıllar gibi gösterilen dört halife devrede Hazreti Muhammed çizgisinden kopuşun yaşandığı dönemdir. Bu kopuş yüzünden halkın tepkisi sert olmuş, dört halifeden üçü suikaste kurban gitmiştir. Lakin İslam düzenini eşitlikçi ve adaletçi çizgisinden uzaklaştıran en önemli isim Emevi ailesinden gelen Osman olmuştur. Daha önce de vurgulandığı üzere Osman yönetimdeki müşavere yani danışma ilkesini kaldırmış, idari kadrolara hak edenleri değil de kendi akrabalarını atamış, hazineyi akrabalarına peşkeş çekmiş, ibadette kafasına göre eklemeler yapmış birisidir. Onun adaletsizliği ve keyfiliği yüzünden halk ayaklanmış, kendisi evinde katledilmiştir. Ayaklananların Osman'ı Harikül Kur'an, yani Kur'an'ı yakan insan olarak suçlamış olmaları da ayrı bir olaydır. Osman'ın Kur'an'ı toplatırken yaptığı yanlışların ve zorbalığın o günkü samimi Müslümanlar arasında çok ciddi öfkeye yol açtığı anlaşılmaktadır. Osman'ın daha önce toplanmış olan Kur'an nüshalarını toplatarak yaktırması, halka sadece kendi toplattığı Kur'an'ı dayatmış olması tarih boyunca pek çok tartışmaya da yol açmıştır. İslam'ın ilk dönemindeki olaylara bakıldığında şeriat diye bir kurallar bütününün bulunmadığı anlaşılmaktadır. İslam dini kesin hukuk kuralları getirmekten çok kesin ahlak değerleri peşinde olmuştur. Dört halife zamanında toplumun sonradan şekillendirilen ve bugünlere oluşturulan şeriata göre değil, daha çok örfe göre yönetildiği görülüyor. Bu konuda Hazreti Ali'nin haricilerle görüşmeye gidecek adamına, onlarla tartışırken Kur'an'dan örnek verme, onlar da Kur'an'dan örnek getirirler biçimindeki tarihsel uyarısı çok öğreticidir. Ayrıca Ali'nin Mısır valisi Malikül Eşter'e yazdığı çok önemli bir belge olan Emirname de bu konuda önemli ipuçları vermektedir. Dipnot: bu belge ekteki siyasal metinler bölümünde verilmiştir. Veriler gösteriyor ki Arap örfü ile yeni dinin şekilci yönü birleştirilerek şeriat denilen egemen kesim hukuku yaratılmıştır. Bu yapılanma başka milletlerde egemen kesimin işine yarayacak eklemelerle genişletilmiştir. Böylece İslam adına İslam dışında hatta İslam'a ters bir kurallar bütünü meydana getirilmiştir. Bu kurallarla şekillendirilip İslam yerine geçirilen yapay İslam 1400 sene boyunca yoksulların sömürülmesinde araç olarak kullanılmıştır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 79.